Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, Resul-i Ekrem ve Mutahari Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 5'te 1430 1403 Hicri Kameri 23 Cemadüsani 1446 ve Miladi 25 Aralık 2024 Çarşamba. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif ile dünya göçlerinden İsrail'e destek vermeleri üzerine yapan röportaj, İran basından seçmeler, Dünya Tarihi Podcast'ı ve Hidayet Hadisi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberinden ulusal namaz konferansına mesaj. Azerbaycan yollarına ait bir yolcu uçağı Kazakistan'da düştü. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne taziye mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian Papa Francis'e Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kutlu doğum günü vesilesiyle tebrik mesajı yolladı. İran Silahlı Kuvvetleri askeri tatbikat düzenliyor. Ve Yemen'den Tel Aviv'e füzeli saldırı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi 31. Ulusal Namaz Konferansı'na gönderdiği mesajda, namazın vakitte kılınması ve huşu ile eda edilmesinin önemine vurgu yaptı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi 31. Ulusal Namaz Konferansı'na gönderdiği mesajında namazın vaktinde kılınması ve huşu ile eda edilmesinin de önemine vurgu yaptı. Ayetullah Hamene'yi mesajında ayrıca namazın bireysel ve toplumsal hayattaki etkilerinden ancak dikkat ve kalp huzuru ile mümkün olacağını belirtti. Ayetullah Hamene'yi mesajında şu ifadeleri kullandı. Namaz, tüm varlığın sahibi ve kıyamet gününün hakimi olan bir zata hitap edilerek kılınır. Bu bilinç ile vakitte eda edilen bir namaz, kişinin ruhunda ve ardından bireysel ve toplumsal yaşamında derin etkiler bırakır. Bu konuda özellikle gençler daha fazla muhatap alınabilir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Grozny'deki sis nedeniyle rota değişikliği yaptıktan sonra Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı 62 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan uçaktan 32 kişi sağ kurtuldu. Azerbaycanlı yetkililer kazanın nedeninin kuş sürüsüne çarpma olabileceğini bildirdi. Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 uçuş numaralı Emirar 190 yolcu uçağı Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozny kentine giderken rota değiştirdi. Grozny'deki yoğun sis nedeniyle Dağıstan'ın Mahaçkale kentine, daha sonra ise Kazakistan Aktau kentine yönlendirilen uçak havaalanı çevresinde birkaç tur attıktan sonra düştü. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı uçağın Aktau havalimanı yakınlarında düştüğünü bildirdi. Kaza görüntülerinde uçağın hızla alçalıp sahile çakılarak alevler içinde kaldığı ve yoğun siyah duman yükseldiği görülüyor. Gövdenin sağlam kalan bölümünden yaralı ve kanlar içindeki yolcuların çıktığı kaydedildi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı aralarındaki çocuğun da bulunduğu kurtulanların yakındaki bir hastanede tedavi altına alındığı ve hayatını kaybedenlerin cesetlerinin toplanmaya başlandığını duyurdu.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına taziye mesajı gönderdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Azerbaycan'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına taziye mesajı gönderdi. Ülkenize ait uçağın düşmesi sonucu yaşanan trajik haber derin bir üzüntüye neden oldu. Değerli Azerbaycan halkına, özellikle de kazada hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenler için Yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılar için de acil şifalar niyaz ediyorum. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekay ise Azerbaycan Hava Yolları'na ait Bakü-Grozny seferine gerçekleştiren yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bekay, Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan hükümeti ve halklarına, özellikle mağdurların ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Sözcü Bekay'ı uçak kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifalar diledi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'ın başkenti Grozny'ye giden Azal'a ait yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında yerel saatte 11 civarında düşmüştü. İlk bilgilere göre uçakta 5 kişilik mürettebat dahil Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya vatandaşı toplam 67 kişi bulunuyordu. Kazadan 32 kişi kurtulmuş ve hastaneye sevk edilmişti. Kazakistan emniyet güçleri oraya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Azerbaycan Hava Yolları'na ait olan Bakü'den havalanan ve Grozny'ye giden 67 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau kentine düşmesi nedeniyle Azerbaycan'da 26 Aralık'ta bir günlük ulusal yas ilan edildi.
İran Cumhurbaşkanı Papa Francis'e gönderdiği bir mesajda Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğumunun kutlanmasının ilahi buyrukları ve tüm peygamberlerin değerli öğretilerini adalet, barış ve özgürlük için hatırlatmak adına manevi bir zemin olduğunu ifade etti. Sağpağı İrip Haber Ajansı'na dayandırdığı haberinde Mesut Pezeşkan'ın çarşamba günü Katoliklerin lideri Papa Francis'e Hazreti İsa bin Meryem Aleyhisselam'ın kutlu doğumu ve 2025 yılı yeni miladi yılının başlaması vesilesiyle tebrik mesajı gönderdiğini aktardı. Pezeşkan mesajında şu ifadeleri yer verdi. Günümüzde insanlık toplumlarının sorunlarını çözmek için yeni bir bakış açısına ihtiyaç var. Bu nedenle ilahi peygamberlerin yüce özellikleri üzerine düşünmek ve tefekkür etmek modern insan için insani kemale ulaşmada yol gösterici olabilir. İran Cumhurbaşkanı yeni miladi yılın başında özellikle mazlum Filistin halkı başta olmak üzere mağdur ve mazlum milletlerin barış, güvenlik ve özgürlüğü için etkili adımlar atılmasını ümit ettiğini belirtti.
Bugün 25 Aralık Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın kutlu doğum yıldönümüdür. Hristiyanlar büyük ilahi peygamber Hazreti İsa Mesih'in doğum günü vesilesiyle özel törenler düzenler. Bu törenler arasında evlerde yeşil çamaşır süslemek herkesin en aşina olduğu geleneklerden biridir.
Hatemul Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulamali Reşit, İran Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki günlerde askeri tatbikat gerçekleştireceğini açıkladı. General Reşit bu tatbikatların ülkenin savunma kapasitesini test etmek amacıyla yapılacağını bildirdi. İranlı komutan tatbikatların özellikle yılın son çeyreğinde İran ordusu ve İslam devri muhafızları ordusu tarafından kara, hava ve deniz alanlarında ortak operasyonlarla yapılacağını belirtti. Bu tatbikatlar düşmanların potansiyel tehditlerine karşı İran'ın savunma ve hücum kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Her yıl ortalama 30 büyük tatbikat yapıldığını ve bu tatbikatların başarılı bir şekilde yürütülmesini ve denetlenmesini merkezi komutanlıklarının sağladığını vurgulayan General Reşit, tatbikatların düşmanları şaşırtmayı ve onları hazırlıksız yakalamayı hedeflediğini ifade etti. İsrail'in son dönemde yanlış hesaplamalar ve yanıltıcı propaganda içinde olduğunu belirten General Reşit, İran Silahlı Kuvvetleri'nin saldırı kapasitesini sergileyen Gerçek Vaat 2 tatbikatının İsrail'in savunmasız olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi. Komutan Reşit, İran'ın savunma doktrini gereği hiçbir savaşın başlatıcısı olmayacağını, ancak ülkesini savunma ve düşman tehditlerine karşı etkin bir şekilde karşılık verme amacıyla tatbikatların yapılacağını belirtti.
Katar Dışişleri Bakanı Sözcüsü Doğan'ın İran İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerinden gurur duyduğunu vurguladı. Mecid Bin Muhammed El Ensari haftalık basın toplantısında Katar ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler ilkeli ve istikrarlı olup bölgedeki bazı gaz projelerinde her iki tarafın ortak faaliyetleri bulunmaktadır açıklamasında bulundu. El Ensari bölgesel olaylara ilişkin sürekli ortak düşüncelerimiz var ve İran İslam Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimizden de gurur duyuyoruz diye ekledi.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tel Aviv'in kalbinde bir askeri hedefe yönelik balistik füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri bugün yaptığı açıklamada Filistin halkına destek sağlamak ve Gazze'ye yönelik saldırılara ve İsrail rejiminin Yemen'e yönelik saldırılarına yanıt olarak Yemen'in balistik füze Filistin 2 ile Tel Aviv'in Yafa bölgesindeki bir askeri hedefi vurduğunu açıkladı. Sözcü Seri füzenin hedefe başarıyla ulaştığını belirterek Gazze'ye yönelik saldırılar sona erene kadar ve abluka kaldırılana kadar askeri operasyonlar devam edecek dedi. Bu sırada Tel Aviv ve çevresinde alarm sistemlerinin aktive edildiği ve havaalanı faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi. Ayrıca Tel Aviv ve Kudüs'te şiddetli patlamalar yaşandı. İsrail ordusunun füzenin Filistin topraklarına ulaşmadan önce imha edildiğini iddia etmesine rağmen Yemen'den atılan füze görüntüleri çeşitli medya kanallarında yayınlandı. Dün sabah Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Filistin 2 adlı hipersonik füze ile Tel Aviv'in Yafa bölgesindeki bir askeri hedefe vurduğu ve başarılı bir şekilde isabet sağladığı belirtildi. Yemen ordusu son aylarda Gazze direnişine destek sağlamak için Kızıldeniz ve Bab-el-Mendeb boğazında İsrail'e ait veya bu bölgelere doğru seyreden diğer gemileri hedef almıştı. Ayrıca Yemen güçleri özellikle Tel Aviv'e yönelik birçok füze ve insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirmiştir. Yemen ordusu İsrail rejimi Gazze'ye saldırılarını durdurana kadar bu tür saldırıları sürdüreceğini belirtiyor.
Beşar Esad yönetiminin Suriye'den uzaklaştırılmasının ardından IŞİD, Suriye'nin Deir-Uzur kırsalında Ecülani'ye bağlı unsurların sessizliği altında Suriye vatandaşlarını öldürmeye ve kaçırmaya devam ediyor. Sahab Haber Ajansı'nın aktardığına göre Suriyeli kaynaklar Beşar Esad yönetiminin uzaklaştırılmasının ardından IŞİD'in Deir-Uzur'daki farklı bölgelerdeki faaliyetlerinin arttığını belirtti. Bu kaynaklara göre IŞİD unsurları Deir-Uzur'daki iki köye saldırmış ve 3 Suriyeli sivili de öldürmüş, 4 kişi ise yaralamıştır. Habere göre IŞİD, Ecülani'nin liderliğindeki karşı silahlı grup Heyet Tahrir-i Şam'ın emirleri tarafından herhangi bir tepkili karşılaşmadan Suriyeli vatandaşları kaçırmaya devam ediyor ve ailelerinden fidye talep ediyor. Suriyeli kaynaklara göre Ecülani'ye bağlı unsurlar son günlerde Deir-Uzur'daki 5 karargahını boşaltarak IŞİD unsurları ile karşı karşıya gelmemeye çalışmış ve bu durum iki grup arasında bir koordinasyon olduğuna dair şüpheleri gündeme getirmiştir. Pazartesi günü Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde çok sayıda Suriyeli vatandaşın kaçırılması Ecülani'ye karşı ilk tepkileri başlatmıştır. 27 Kasım 2024 sabahı itibariyle Suriye'deki muhalif silahlı gruplar ve teröristler Beşar Esad'ı görevden almak amacıyla kuzeybatı, batı ve güneybatı Halep bölgelerinde operasyonlarına başlatmış ve sonuç olarak 11 gün sonra Şam, Suriye'nin başkenti üzerinde kontrol sağladıklarını ve Esad'ın ülkeden ayrıldığını ilan etmişlerdir.
Haber kaynakları Filistin direniş güçlerinin Gazze şeridindeki Siyonist rejim askerlerine ölümcül darbeler vurduğunu bildirdi. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Seraye Kudüs Tuhaylarının bugün yaptığı açıklamada Gazze şeridinin Netzarim hattının batısında İsrail işgal güçlerinin komuta ve kontrol merkezini 107 kısa menzilli füzelerle hedef aldığını duyurdu. Seraye Kudüs açıklamasında ayrıca başka bir operasyonda işgalci İsrail güçleri ve savaş araçlarını Gazze şeridinin kuzeyindeki Beyt Hanun yerleşiminde havan toplarıyla vurduklarını belirtti.
Siyonist rejim güçleri Suriye'nin sınır bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürerek bu kez ülkenin güneyinde yer alan Kuneitra bölgesine saldırı düzenledi. Sahab Haber Ağı İrna Haber Ajansı'na dayandırdığı haberinde Siyonist rejim askerlerinden çarşamba günü Suriye'nin güneyindeki Suse adlı köye saldırırken iki buldozer ve birkaç tankla bu köydeki evlere yıktığını bildirdi. Haber kaynakları Suse köyü sakinlerinden Siyonist rejimin saldırılarına karşı protesto gösterileri ve yürüyüşler düzenlediğini aktardı.
Siyonist rejimin Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 45.361'e yükseldi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rus Savunma Sanayi Başkanı'na karşı Ukrayna'nın başarısız bir eylemini önlediğini duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, İran'ın İsrail'in İsmail Haniye suikastinin sorumluluğunu kabul etmesine ilişkin Güvenlik Konseyi'ne mektubu etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Elçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Saed Yerevani, Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanına yazdığı mektupta, İsrail'in Hamas'ın siyasi dairesi başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastin sorumluluğunu kabul ettiğini vurguladı. Erivani şöyle yazdı. 23 Aralık 2024 Pazartesi akşamı bu rejimin Savunma Bakanlığı çalışanlarının katıldığı bir etkinlikte İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelen İsmail Haniye'ye düzenlenen suikaste İsrail rejiminin sorumluluğunu alenen ve utanmadan vurguladı. Bu açık itiraf İsrail rejiminin bu iğrenç suçtaki sorumluluğunu ilk kez açıkça kabul etmesidir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki kıdemli diplomatı şunları belirtti. Birleşmiş Milletler siyasi ülkelerden birinin egemen topraklarında bir siyasi lidere düzenlenen suikastin bu küstah ve utanmaz itirafı İsrail rejiminin terör ve saldırgan eylemlerinden dolayı uluslararası sorumluluğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bu eylem aynı zamanda İran'ın 1 Ekim 2024'teki savunma tepkisinin meşruiyetini ve yasallığını ve İran'ın işgalci ve terörist İsrail rejiminin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehdit olmaya devam ettiği yönündeki tutumunu sürdürdüğünü bir kez daha onaylamaktadır. İsrail rejimi 23 Aralık Pazartesi gününe kadar İsmail Haniye'nin suikastini hiçbir zaman kabul etmemişti. Fakat İran ve Hamas Haniye'nin şehadetinden İsrail'i sorumlu tuttu. İsrail Savaş Bakanı İsrail Katz Pazartesi günü Yemen'deki Ensarullah'la mücadele konusunda şunları söyledi. Tahran, Gazze ve Lübnan'da Haniye, Sinvar ve Nasrullah'a yaptığımızın aynısını Hudeyde ve Sana'da da yapacağız. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan Hamas'ın siyasi dairesi başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz 2024 çarşamba sabahı Siyonist rejimin terör saldırısına hedef oldu ve şehit oldu. Bu suç eylemi bölgesel ve küresel düzeyde geniş bir olumsuz tepkiyle karşılaştı ve birçok ülke bu terör eylemini kınadı.
Bu bağlamda bir grup Birleşmiş Milletler uzmanı Ağustos 2024'ün başlarında Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastı kınayan bir bildiri yayınladı ve yaşam hakkını ihlal eden, bölgede şiddet ve yeniden edilme riskini artıran bu cinayetlerden derin kaygı duyduklarını vurguladılar. 120 ülkenin üye olduğu, 20 ülkenin de gözlemci üye olduğu ve 10 uluslararası örgütün de yer aldığı bağlantısızlar hareketi 6 Ağustos 2024'te yaptığı açıklamada uluslararası yasaların ve İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olan İsrail'in Hamas hareketinin siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin şehadetiyle sonuçlanan suikastını şiddetle kınadı. Söz konusu bildiride bu terör olayından İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin İran'ın yeni cumhurbaşkanının göreve başlama törenine katılmak üzere resmi daveti üzerine İsmail Haniye'nin Tahran'da bulunması sırasında meydana geldiği belirtildi. İsrail'in bağlantısızlar hareketi tarafından Tahran'da şehit İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasta gerçekleştirdiği terör eyleminin güçlü bir şekilde kınaması ve Birleşmiş Milletler uzmanlarının bu eylemi kınayan açıklaması ve bunu açık bir insan hakları ihlali olarak görmesi, Batı'nın özellikle de Amerika'nın yoğun desteğine rağmen Siyonist rejimin küresel düzeyde giderek daha fazla nefret edildiğini ve izole edildiğini gösteriyor. Aslında İsrail rejimi Filistinlilere ve düşmanlarına karşı eylemlerinde kırmızı çizgi olmadığını ve onları yok etmek için her türlü yola başvurmaktan çekinmediğini göstermiştir. Elbette İsrail'in suç niteliğinde insanlık karşıtı eylemleri, uluslararası yargı kurumları ve Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere uluslararası düzeyde defalarca eleştiri ve kınamalarla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Şimdi ise İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisinden Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve Güvenlik Konseyi'nin dönemsel başkanına yazılan mektupta Siyonist İsrail rejiminin şehit İsmail Haniye suikastının sorumluluğunu kabul ettiği vurgulanarak bu suça yanıt olarak İran'ın Sadık Vadi 2 operasyonunu gerçekleştirme konusundaki yasal hakkı vurgulandı.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İran-Pakistan Özel Güvenlik Komitesi toplantısının düzenlenmesi etrafında. İran-Pakistan Özel Güvenlik Komitesi'nin 11. toplantısı pazar günü Tahran'da Pakistan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Horram Ağa ve İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı İskender Muomini'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu toplantıda taraflar güvenlik, kollu kuvvetleri ve sınır bölgelerinde ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı. İran İçişleri Bakanı İskender Muomini, pazartesi günü İran ile Pakistan arasındaki güvenlik anlaşmasının uygulanmasını vurguladı. İskender Muomini, iki ulus olan İran ve Pakistan'ın din, kültür ve komşuluk açısından çok ortak tarihi köklere sahip olduğunu vurgulayarak işbirliği sürecini olumlu olarak nitelendirdi. İran ve Pakistan iki komşu ve İslam ülkesi olarak pek çok ortak noktaya sahip olmakla birlikte ortak sorunlara da sahiptir. Bunlardan en önemlileri terör gruplarının faaliyetlerinden uyuşturucu, insan, akaryakıt, eşya kaçakçılığından kaynaklanan ortak sınırların güvenlik sorunlarıdır. Pakistan'da son dönemde 16 askerin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarının yoğunlaşması, terör faaliyetlerinin sınırın her iki yanında da yoğunlaştığını, bunun Pakistan veya İran'ın içlerine kadar yayıldığını gösteriyor. Bu nedenle İran ile Pakistan arasındaki en önemli anlaşmalardan biri, her zaman İslamabad ile Tahran arasındaki istihbarat ve askeri güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesinin vurgulanmasıdır. İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı yapılan anlaşmaların uygulanması yönünde Pakistan tarafından talepte bulunması, İslamabad'ın terör tehdidini ciddiye almadığını ve bununla başa çıkmak için bölgesel işbirliği ihtiyacını pek de ciddiye almadığını gösteriyor.
Öte yandan İran güvenlik anlaşmalarının uygulaması halinde bölgede terörün önemli ölçüde ortadan kalkacağına inanıyor. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı güvenlik işbirliği ve ortak sınırların güvenliğinin İran ve Pakistan arasındaki ticaretin gelişmesini yol açacağı yönündeki umudunu da dile getirdi. Zira güvenlik, ticari işbirliğinin gelişmesinin temelidir. Bir iki ülke, sınır güvenliğini sağlayarak faaliyetlerini ve refahını hızlandırabilecek uygun sınır pazarlarına sahiptir. Hiç şüphesiz sınırın her iki tarafındaki halk ticaret yapıyor ve bölgenin güvenlik çıkarlarını paylaşırsa terörist gruplar eleman alımı yapamayacak. Üstelik İran-Pakistan sınırının her iki yakasındaki güvenlik de güçlendirilecektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
İran
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Filistin gelişmeleri bilindiği üzere gündemde sıcaklığını korumakta. Gün geçtikçe ne yazık ki çok üzücü haberlerle karşılaşıyoruz Filistin konusuyla ilgili. Orada masum insanların gün geçtikçe vahşice öldürülmesi, hastanelerin, okulların bombalanması Ve buna karşı da uluslararası arenada özellikle insan hakları iddiasında bulunan ülkelerin çok cılız bir tepkide bulunmaları analiz edilmektedir, tartışılıyor bu konular. Biz yine bu sohbetimizde Filistin gelişmeler üzerinde durmak istiyoruz. Özellikle insan hakları meselesiyle ilgili bu konunun kanuni ve yasal olarak ele alınması küresel anlamda nasıl bir tepki buluyor? Amerika Birleşik Devletleri özellikle buna nasıl yaklaşıyor gibi sorular yanıtlamak istiyoruz uzman konuğumuzla. Siyasi analist Sayın bugünkü sohbetimizde Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Efendim dünkü sohbetimizde bu aslında gündemle ilgili Türkiye ve İran'ın siyasetlerini ve izledikleri tutumlara sizinle baktık. Türkiye ve İran'ın Filistin meselesine ilk baştan beri nasıl yaklaştıkları günümüze dek nasıl bir sonuç verdiği ve efendime söyleyeyim bunların şimdi iki ülkenin bir bölgesel güç olarak kendi siyasetlerinde nasıl ele alındıklarını inceledik sizinle. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi bu yaşanan acı olaylar Gazze ile ilgili yani Amerika'nın destekleri ve Amerika'nın İsrail rejimine sağladığı silah ve mühimmatlar ile gerçekleşiyor efendim bildiğiniz gibi. Şimdi bunlar mazlum halkın aslında evlerini, hastanelerini ve okullarını bir viraneye dönüştürüyor ama şimdi Amerika aynı zamanda İsrail'i bir anlaşmaya doğru yöneltiyor ve bunda da ısrar ediyor. Özellikle Joe Biden'ın bir önerisi son günlerde konuşuldu. Şimdi bunları yaparken de Uluslararası Adalet ve Ceza Mahkemelerinin kadılarına ve orada çalışan yetkilileri de yaptırım altına alıyor, kendi listesine ekliyor bunları. Şimdi bu çelişkiyi siz nasıl değerlendirirsiniz efendim? Amerika hem İsrail'i destekliyor hem bir taraftan da bu savaş, bu gerginlik, bu kan dökmeler bitsin diyor. Bunu nasıl yorumlamak lazım efendim?
Siz de dediğiniz gibi bu günleri Gazze'de baş veren hadiseler demek olar ki Batı'nın yüzünden onun o riya nifak perdesini götürüyor. Ve orada baş veren cinayetler, kadın kırgınları, çocuk kırgınları, hatta yardıma gelen beynelxalq yardım teşkilatlarının üyelerinin kırgınları, jurnalistlerin kırgınları, indiyencen görsənilmemiş ya da olsa da sehven olunan ve emden de olsa çok az görünen hadiselerden, o cümleden okulların, hastanelerin, Birleşmiş Milletler Teşkilatının binalarının vurulması, böyle kamuoyu hizmet teşkilatlarının binalarının vurulması, emden vurulması, bombalanması, bunlar hamısı görseniş mi, indiyenden görsənməmiş bir boyutdadır. Və bu gizlənilə bilməz. Bugün, xüsusən indiki medianın gəlişməsi ilə daha Amerika Hollywood'la özünə bir sima yaradamaz. Və onun bugün içərisində də, Amerikanın öz içində də cavanların ki, onların fitrəti əsasən safdır, salimdir, başqa insanlara nisbət. Cavanların, yeni yetmelerin bu günleri üniversitelerde, məktəblərde Filistin xalqından himayesi ve aslında insanlık dışı bir hareketlere, eylemlere olan etirazları ve Amerikanın onların himayesine karşı etirazlar devletleri de bazı şeylere məcbur edib. Bilirsiniz ki, keçen əsir heç olmasa köpən əslin yarısından bəliyən, əslində ikinci beynəlxalq müharibədən sonra dünyanı Amerika, bax, Batı ölkələr öz propagandaları ilə aldatmışdılar xalqları və xüsusən Amerika Hollywood filmləri ilə belə göstərirdi ki, Amerika dövlətinin ürək, əsir xalqların azadlığı, özgürlüğü, qadın haqları və çocuq haqlarından sarı. Və onlar tamam sabaları bunun üçündür ki, dünyanı qurtarsınlar, insanlığa hizmət eləsinlər. Bunun üçün qəhrəmanlar yaradırdılar, əfsanəvi kinolar düzəldirdilər və başqa dövlətlərdə bəzi kiçik hətta hadisələr üçün bir kiçik bir dövlətə qarşı gələn bir müxaliflərin ölməsi, bir hətta bir tək nəfərin və ya bir kaç nəfərin ölümündən dövlətlər yıxırdılar Batı, başqa ölkələrdə, Latin Amerikasında, Şərqdə və cürbəcür təşkilatlar yaratmışdılar və özlərinin bir mələh simalı bir figur düzəltmişdilər özlərinə və karakter yaratmışdılar Batı rəhbərlərindən. Bugün bunların hamısı əşkara çıxıb, üzə çıxıb ki, belə deyir, dünyada ən qəddar, görsənilməmiş bir qəddar ima bugün İsraildir və odur ki, görsənilməmiş bir cinayətlərə əl vurur və bu cinayətlər medianın gəlişməsi ilə örtbastır ola bilmir, xalqlar bundan xəbərdar olur və Amerika və Batı da ondan himayə edir. Yəni, son xəbərlər görsəniz ki, hətta universitet müəllimlərinin öz məktəb klaslarında öğrenciləri ilə konuşduqları söhbətlər və ya hətta bəzi iddialı olan məsələlər barəsində araşdırma təklifi vermələr onların hətta universitetdən ixrac olmalarına, çıxarılmalarına səbəb olur. Və bir baskı yaranıbdır ki, bu cinayəti öz bastır eləsinlər və mümkündür. Və mümkündür. Yəni, bugün əgər Filistin xalqının, Qəzzə xalqının bugün orada 40 minə yaxın ölümü və minlərdən insanın, xüsusən uşaqların yetim qalmaları, evləri başlarına uçmuş az qalan balaların, onların həyatlarının bahasına bugün dünyada demək olar ki, yeni bir fəsil açılır. O da bu fəsil ibarət ki, səhvinizmin rüsva olmağı və hətta onun hamilərinin bu himayəti idamə vermələrində zorlanmaları. Yəni, Amerika bugün zorlanır. Biden bugün öz xudurunadır. Onlar həmin insanlardırlar, həmin figurlardırlar ki, gəldilər və Netanyahu'nun boynunu qucaqlayıb buna ağladılar və ağlamsındılar. Və 50 il Filistin xalqın qıran, öldürən, torpağını işgal eləyən, min bir cinayətə baş vuran səhvinizmdən öz tam himayələrini bildirdilər. Təyyarə daşıyan gəmilərini göndərdilər, cürbəcür silah vədəsi verdilər. İndiyə etdikləri para yardımı, silah yardımından əlavə yeni yardımlar vədəsi verib və bu yardımları elədilər. Həm Avrupalılar, Fransalılar, Almanlar, İngiltərə, Amerika və hələ də demək olar ki, bu yardımın idaməsi var və bugün əgər İsraildə Filistinlilər qırılır İsrail rejimi tərəfindən, bunlar Amerika silahları, Amerika uçaqları, Amerika bombaları vasitəsilə olur və bölgəmizdə təəssüf ilə üz qarası bəzi ölkələrin də əlaltı yardımları hesabına. Və bunlar yəqin ki, sabaha qalmayacaq. Bunlar bugün rüsvay olacaq və bir başqa məsələ də budur ki, Qəzzə hadisəsi bunu göstərdi ki, indiki dünyada olan qurum və quruluşlar və dünyada sülhi, əmniyamanlığı qoruma adı ilə yaranan təşkilatlar insanların, insanlıqdan, yəni o riyyət və özgürlük adına yazılan bəyaniyyənin kifayət olmadıqları, onu qoruyan təşkilatların kifayət etmədiyi bir dünyaya insanlar şahiddilər və bunlar hamısı yeni bir dünyanın vədəsini verir ki, inşallah belə olsun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Bugün sohbetimizde İsrail'e destek veren ülkelerin insan hakları iddiasında bulunmaları ve İsrail'e silah sağlamaları konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini sizlere sunduk. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.barstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Arman Emruz gazetesi, Cumhurbaşkanı'nın yeni kuşağın halkın sözlerini kabul etmek gerektiğini söylediğini, Trump'ın İran'la direkt müzakereler için özel mesajı olduğunu, tanınan analistlerin Araplarla ilişkileri ihya etmek için özel fırsatın oluştuğunu belirttiğini aktarıyor. Horasan gazetesi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı'nın sözlerine yer verdiği haberinde şunları okuyoruz.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgiral Hüseyin Selam'ı, gücümüz İran sınırlarının ötesinde dedi. Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgiral Hüseyin Selami Şehit Ru'daki okyanus gemisinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Tümgiral Selami Devrim Muhafızları Ordusu'nun gösterdiği fedakarlıkları takdir ederek devrim muhafızlarını her zaman halka yardım ettiğini ve aynı zamanda savaş sahasında fedakarlık yaptığına tanık olduk dedi. Tümgiral Selami şunu cesaretle söyleyebilirim ki dünyadaki herhangi bir güç ne karada ne denizde ne de havada bizi yenemez ifadesini kullandı. İran'ın bölgedeki gücünü kaybetmediğini belirten Tümgiral Selami şunları kaydetti. Filistin hala yaşıyor. Lübnanlılar ve Yemenlilerle inançlarımız aynı ve düşmanlarımız ortak. Ama her biri kendi topraklarında kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Direniş cephesini manevi ve siyasi olarak mümkün olduğu kadar destekliyoruz. Onlar da bizim gibi kendi silahlarını kendileri üretiyor. Düşmanlara uyarıda bulunan Tümgiral Selami, gücümüz İran sınırlarının ötesindedir ve tüm düşmanlar hesap yaparken buna dikkat etsin çünkü ilk hataları son hataları olabilir diye konuştu.
Ebrar gazetesi Şam'da Hazreti Zeynep Selamülaleyha türbesinin korunması için bir güvenlik grubunun oluştuğunu, Trump'ın bu kez Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılmak istediğini belirttiğini, Ayetullah Sistani'nin Haçlı Şabi güçlerinin dağıtılmasını caiz bulmadığını belirtiyor. Kudüs gazetesi Cumhurbaşkanı özel yardımcısının İran'da Şiiler ve Ehl-i Sünnet'in kardeşlik ve barış içinde bir arada yaşadıklarını belirttiği haberinde şunları ifade ediyor.
İran Cumhurbaşkanı'nın özel yardımcısı ve İran'ın etnik, dini ve mezhepler işleri konsey başkanı, İran tarihinde Şiiler ve Ehl-i Sünnet kardeşlik ve barış içinde bir arada yaşamışlardır ve iki din mensuplarının birliği ve sempatisi oldukça yaygındır dedi. Hüccetül İslam Seyyid Mahmud Alevi, İran'ın güneyindeki Fars vilayetinin farklı bölgelerindeki cuma imamları, alimler, dindarlar ve sünni gençlerin bir araya geldiği toplantıda, birlik ve İslami İran her zaman İslam düşmanları tarafından gelebilecek zararlarla karşı karşıya ve onu korumak için çaba sarf edilmelidir açıklamasında bulundu. İran Cumhurbaşkanı özel yardımcısı ve etnik, dini ve mezhepler işleri konsey başkanı ayrıca 14. hükümette bazı yetkililerin yetenekli ve yetkin Sünniler arasından seçilmesini de olumlu değerlendirdi ve farklı mezheplere mensupların Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan yardımcısı, vali ve diğer idari pozisyonlara atanmasının Cumhurbaşkanının toplumun bu kesiminin yeteneğine ve verimliliğine olan inancını gösterdiğini söyledi.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesi Yemen'in Amerika'nın F-18 savaş uçağını düşürdüğünü, Suriye'de Golani karşıtı gösterilerin İdlib'den Halep ve Homs'a kadar başladığını, Dışişleri Bakanı'nın Amerika'nın yaptıklarının Müslüman ülkeleri zayıflatmaya yönelik olduğunu söylediğini aktarıyor. Cumhuriyet İslami gazetesi Gazze'de en az 600 sporcunun İsrail'i saldırıları sonucu şehit olduğunu belirttiği haberinde şunları belirtiyor.
Filistin Futbol Federasyonu Gazze şeridinde şehit olan sporculara dair açıklanan sarsıcı istatistiklerin, savunmasız Filistin halkına karşı işlenen savaş suçlarının ve soykırımın açık bir göstergesi olduğunu belirtti. Filistin Futbol Federasyonu, Siyonist rejimin saldırılarının sadece uluslararası hukuk kurallarının açık bir ihlali olmadığını, aynı zamanda Filistin halkının direniş ruhunu ve yaşamını yok etme girişimi olduğunu vurguladı. Filistin Futbol Federasyonu yayımladığı bildiride dünya kamuoyunu ve uluslararası örgütleri Siyonist rejimin işlediği suçları durdurmak ve umut ile dayanıklılığın sembolü olan Filistinli sporculara destek olmak için harekete geçmeye çağırdı. Daha önce Filistin Özerk Yönetimi Medya Ofisi tarafından yapılan bir açıklamada Filistinli gazetecilerin, doktorların, sporcuların ve tanınmış siyasi isimlerin hedef alınmasının İsrail işgalcileri tarafından planlı bir suç ve vahşet eylemi olduğu belirtilmişti. Açıklamada bu suçların tüm sorumluluğunun İsrail işgal rejimi, Amerika hükümeti ve İngiltere, Almanya ile Fransa gibi destekçi ülkelere ait olduğunu ifade edildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. ...1747'de Afganistan'da kabile büyüklerinden oluşan bir konsey kuruldu. Kabileleri birleştirip bağımsız ve güçlü bir ülke kuracak birini arıyorlardı. Büyük bir heyecan ve istişarenin ardından tüm gözler İran Kralı Nadir Şah Afşar'ın ordusunda değerini ve cesaretini kanıtlayan ve dünyanın en değerli mücevheriyle ülkesine dönen genç generale çevrildi. Kabile Konseyi Ahmet Han'ı Afganistan'ın kralı seçti. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Dinleyiciniz podcast, Dünya Tarihi Podcast serimizin bir başka bölümüdür. Tarih ve ihtilafların anıları, kehanetler ve savaşlar. Ahmet Şah kıyafetlerini Kuh-i-Nur elmasını takarak ülkesinin işlerini yönetiyordu. Fakat padişahlığından kısa bir süre sonra gizemli bir dervişin ayağı onun sarayına açıldı. Ondan Hindistan'a saldırılmasını isteyen bir derviş. Bu derviş tuhaf ve ilginç kehanetleriyle ünlüydü. Ahmet Şah'ın Hindistan'a yapacağı saldırının büyük bir zafer kazanacağını tahmin ediyordu. Büyük ve yüklü ganimet kazanan büyük bir zafer. Ahmet Şah Kuzey Hindistan'ı işgal etti ve gizemli dervişin kehanetleri gerçekleşti. Ahmet Şah'ın Hindistan'a saldırısı, Hindistan kralının bir daha eski güç ve otorite günlerine dönmemesi için İngilizlerin istediği olaydı. Tam da bu dönemde Hindistan'ın kaynaklarının daha fazlasını ele geçirmek için İngilizler ve Fransızlar arasındaki rekabet arttı. İngilizler üstünlüklerini sürdürmek için Batı Hindistan'da Bengal kıyısında sahip oldukları kaleyi geliştirmeye karar verdiler. Fakat Bengal'ın genç ve cesur hükümdarı Siracüddevle'nin iktidara yükselişi onları endişelendirmişti. Siracüddevle bir mektupta İngilizlerden inşaatı durdurmalarını istedi. Ancak İngilizler onun talebini dikkate almadılar. İşte bu ilgisizlik Bengal hükümdarının İngiliz şirketini kapatma emri çıkarmasına ve ordusuyla birlikte Fort William'a hareket etmesine neden oldu. Siracüddevle askerleri kalenin yakınına vardıklarında şiddetli bir çatışma çıktı. Kalenin bombardımanı çok yoğundu ve İngilizler takviye kuvvetleri gelmeden kalenin yıkılacağını biliyorlardı. İki İngiliz subayı kadın ve çocukları nakletme bahanesiyle savaş alanından kaçmış, ardından kale komutanı bir botla kıyıdan uzaklaşmış, yaklaşık 170 asker ve firma çalışanını kalede yalnız bırakmıştı. Sonunda William Kalesi Siracüddevle'nin eline geçti ve İngiliz askerleri esir alındı. Bir süre sonra bu esirlerin bir kısmı serbest bırakılarak memleketlerine döndüler. Esaret günlerindeki olayları inanılmaz bir abartıyla anılarında yazdılar. İngiliz askerlerinin esaret altında kaldıkları süre boyunca gördükleri işkenceleri anlattıkları efsaneler İngilizler için unutulmaz bir kabusa dönüştü. Bu olaydan sonra Hintlilerin öldürdüğü haberi daha az tepkiye neden oldu. Ocak 1757'de İngilizler intikam almak için Bengal'a saldırdı. İşte tam bu sırada Afganistan kralı ve dünyanın en büyük elmasının sahibi Ahmet Şah, kuzeyden Hindistan'ın merkezine ve Delhi şehrine doğru ordusuyla birlikte yürüdü. Bu iki saldırının eş zamanlı olması tamamen tesadüf müydü? Belki bu sefer de aynı gizemli derviş Ahmet Şah'ın yanına gitmişti. Ahmet Şah Delhi şehrini kolaylıkla ele geçirdi. İmparatorun sarayına yerleşti ve kendi adına sikke darp etti. Bir ay Delhi'de kaldı ve İngilizlerin Bengal işgali sona erdiğinde Delhi'den ayrılarak Afganistan'a döndü. İngilizler önce William Kalesi'ni geri aldılar. Sonra da Bengal topraklarının tamamını ele geçirmeye çalıştılar. Amaca ulaşmak için Hindu dinine mensup farklı kabilelerle müzakerelere başladılar. Bu din Hindistan'ın en eski dinlerinden biriydi ve bu dinin takipçileri Müslümanlarla birlikte Hindistan'ın en büyük nüfusunu oluşturuyordu. İngilizler, Hindular ve Müslümanlar arasındaki dini ihtilafları kötüye kullanarak İngiliz askerlerinin yanı sıra çok sayıda Hindu'yu da silahlandırmayı başardılar. Ancak yine de Bengal hükümdarının gücünden korkuyorlardı. İngiliz kuvvetleri komutanı bir mektupta Bengal hükümdarına dostane ilişkiler kurabileceklerine dair güvence verirken, diğer taraftan aynı hükümdarın vezirlerinden birine verdikleri sözlerle hükümdarın devrilmesine hazırlık yaptılar. Bu veziri kendisine verilecek olan hükümetine dair aldığı söz karşılığında Bengal birliklerinin büyük bir bölümünü İngiltere ile savaştan uzak tutacağına söz verdi. Kendisine ayrıca İngiliz Doğu Hindistan şirketine savaş tazminatı olarak 1 milyon lira, şirket çalışanlarına ve komutana ise 500 bin lira ödeme sözü verdi. Sonunda Mir Cafer, eyaletin hükümdarı olarak tahta oturdu. Halbuki gerçek hükümdar İngilizlerdi. Mir Cafer Bengal'da 30 köyü İngiliz ordusuna bağışladı. Böylece Hintli köylüler onlara maraba ve çiftçi olarak çalışacaktı. Üstelik İngilizlere daha birçok hediye verdi. Fakat İngilizler Bengal'ın tüm hazinesini istiyorlardı. Birkaç gün sonra hükümdarın sarayının önündeki sahilde irili ufaklı 200'e yakın tekne sıralandı. Bu tekneler altın, gümüş, mücevher ve değerli kıymetli eşyalarla doluydu. Değerleri ise 40 milyon pound'a ulaşıyordu. Yani her iki tarafın daha önce üzerine anlaştığı miktarın 26 katından daha da fazla. İngilizler kendi vatandaşlarına ihanet edenlerin onları da arkadan hançerleyeceğini biliyorlardı. Bu yüzden Mir Cafer'i sıkı gözetim altında tuttular. 2 yıl sonra Mir Cafer'in şirketin çıkarlarına aykırı bir adım atmaya karar verdiğini anlayınca onu hemen hükümetten uzaklaştırdılar ve damadını Bengal hükümetine atadılar. Batı Hindistan'daki Bengal hükümeti tamamen kukla bir hükümetti ve İngilizlerin emirlerini dinliyordu. Hindistan'ın merkezi Delhi'de zayıf kralların yükselişi, 1759'da 2. Şah Alem tahta çıkıp babalarının imparatorluğunu güçlendirmeye çalışana kadar devam etti. 18. yüzyılın ortalarında İngilizleri kovmak için Bengal'a saldırdı. Ancak aynı yıl Afganistan Padişahı Ahmet Şah, Hindistan'ın sırtına saplanan bir hançer gibi Delhi'ye tekrar saldırdı ve orayı fethetti. Şah Alem mağlup olup bir anlaşmayla Bengal ve Bihar adlı başka bir bölgeyi İngiliz Doğu Hindistan şirketine devretmek zorunda kaldı. Tüm bunlar daha bir yıl önce Fransızların Hindistan'la bağlantısının kesilmiş olmasına rağmen yaşandı. Artık ortada sadece İngilizler ve Hindistan'ın büyük ve zengin ülkesi kalmıştı. İngilizlerin Hindistan'ı yönetmeye politikası böl ve yönet politikasıydı. İngilizler yerel yöneticileri rakiplerine karşı desteklediler. Buna karşılık yöneticiler de İngilizlerin iyiliklerini telafi etmek için vergilerin toplanmasını İngiltere'ye emanet ettiler. Toplanan verginin büyük bir bölümü İngiliz Doğu Hindistan şirketinin cebine gidiyor, küçük bir kısmı da devletin hükümdarı ve Hindistan imparatoruna ödeniyordu. İngilizler bu zayıf imparatorların hala kendilerine sorun çıkarabileceğini biliyordu. Hint alt kıtasında bir yandan şirketin birçok hareketinin hukuki nitelik taşıması için yerel yönetimler tahtta kalmalıyken, diğer yandan da İngilizlerin elini kesecek kadar güçlenmemeleri gerekiyordu. Dünyanın en büyük elması olan Kuh-i-Nur, Afganistan Kralı Ahmet Şah Durrani'nin 1773'te ölünce ve onun halefi konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıkana kadar hala Afganistan'daydı. Bundan sonra hükümet Ahmet Şah'ın torunları arasında el değiştirdi ve Kuh-i-Nur hala elden ele dolaşıyordu. Afganistan'da Kuh-i-Nur elmasının son sahibinin adı Şah Şuca idi. Şah Şuca, kraliyet ihtişamına ve lüksüne hayrandı. Altın bir tahta oturur ve üzerinde parlayan büyük elmas Kuh-i-Nur'un olduğu bir bilezik takıyordu. Ancak tüm bu ihtişam geçiciydi. Şah Şuca'ın kardeşi Mahmud, birkaç Afgan kabilesinin yardımıyla Kabil'e saldırarak onu tahttan indirdi. Şah Şuca o dönemde Afganistan'ın eyaletlerinden biri olan Keşmir'e kaçtı ve eşini ve ailesini Hindistan'ın Pencap eyaletine gönderirken Kuh-i-Nur elmasını da eşine emanet etti. Şah Şuca Keşmir'de uygun bir sığınak bulamadı ve dünyanın en büyük elmasını büyük bir hırsla isteyen Keşmir hükümdarı, yeri yurdu olmayan Şah Şuca'ı hapse attı. Pencap'ta Şah Şuca'ın karısı hükümdara sığındı ve eğer hükümdar Şah Şuca'ı Keşmir hükümdarından kurtarırsa ona Kuh-i-Nur elmasını vereceğini söz verdi. Pencap ordusu hızla Keşmir'e giderek Şah Şuca'ın esir olduğu kaleyi kuşattı. Kaleyi savunanlar uzun süre direnemedi. Kale teslim oldu ve Pencap askerleri Şah Şuca'ı zindanından bulup Pencap'a götürdü. Artık Şah Şuca'ın karısı sözünü tutmak zorundaydı. Böylece Kuh-i-Nur elması Pencap hükümdarına teslim edildi. Thank you. İngilizler Afganistan'daki gelişmeleri izlerken bir yandan da Hindistan'daki son inatçı rakipleriyle savaş halindeydiler. Marathalar 17 yıl boyunca İngilizlere direnen ve onların Güney Hindistan'a sızmasını engelleyen savaşçı ve korkusuz insanlardı. Fakat sonunda İngilizler Marathaların birkaç ana boyları arasında ortaya çıkan ihtilafları suistimal ederek her boyun direnişini tek tek kırmayı ve kendi topraklarının kontrolleri altındaki bölgeleri eklemeyi başardılar. Artık Pencab eyaleti dışında tüm Hindistan alt kıtası İngilizlerin kontrolü altındaydı. Pencab, Afganistan'ın komşusu olan Hindistan'ın bir eyaletiydi ve İngilizlerin Afganistan'a hakim olmaları için Pencab'ı ele geçirmesi gerekiyordu. Pencab'ın güçlü hükümdarı miladi 1838'de öldü ve ondan sonra 12 yıl boyunca 4 kişi hükümdarlığa geldi. Tüm bu ihtilaflar İngiltere'nin Hindistan'ın tüm bölgelerini ele geçirdikten sonra Pencab'a saldırmaya hazırlandığını, sokağın, çarşı pazarın sıradan insanların bile bildiği bir ortamda yaşandı. Saray içindeki çatışmalar orduyu zayıflatmış ve İngilizler savaşa başlayınca Pencab ordusu direnecek güçte değildi. Fakat buna rağmen Pencab'la savaş 11 yıl sürdü. Ancak sonunda Pencab'ın 12 yaşındaki hükümdarı Hindistan'ın İngiliz valisi Lord Dalhousie'yi sarayında ağırlamak zorunda kaldı. Törende Dalhousie, Pencab'ın bağımsızlığını sonsuza kadar sona erdiren bir bildiri okudu. Pencab hükümetinin istisnasız tüm mal varlıkları nerede bulunursa bulunsun Doğu Hindistan şirketine devredilecekti. Ayrıca Pencab hükümdarının kendi ülkesi veya başka bir ülke üzerindeki egemenlik iddiasından vazgeçmesi gerekirdi. Karşılığında şirket ona yıllık maaş ödeyecekti ve en önemlisi Kuhenur elması hükümdar tarafından İngiltere kraliçesine sunulacaktı. Artık güzellik ve zenginliğin simgesi olmaktan öteye geçen bu elmas gücün simgesiydi ve İngilizler bu prestij ve güç sembolünü görmezden gelemezdi. Nisan 1850'de Medai gemisi Kuhenur elmasını İngiltere'ye götürdü. Londra'da Kraliçe Victoria elmasın daha fazla parlaması için yeniden kesilmesini emretti. 38 günde elması kesmekle uğraşan kuyumcu, onun ağırlığının %43'ünü azalttı ve 108 karata getirdi. Bundan sonra Kuhenur, kraliçenin tacına yerleştirildi. Birkaç yüzyıl boyunca birçok maceradan geçen Kuhenur, İngilizlerin Hindistan'ı tamamen işgal ettiği sırada Kraliçe Victoria'ya ulaştı. Sanki bu eşsiz elmas, Hindistan'ın eşsiz topraklarının bir sembolüydü. Fethi sona eren fakat yönetimi çok zor görünen topraklar. Hindistan'da İngiliz sömürgeciliğine karşı birçok halk devrimi gerçekleşti ve nihayet 15 Ağustos 1947'de Hindistan özgürlüğünü ve bağımsızlığını yeniden kazandı. Ancak Kuhenur İngiltere'de kaldı. Hali hazırda birçok ülke bu eşsiz elmasın sahibi olduğunu iddia ediyor. Hintli aktivistler Kuhenur elmasının İngilizlerin sömürge döneminde Hindistan'dan çıkardığı çok sayıda değerli ve pahalı eserden biri olduğuna inanıyor. Pek çok Hintli de Britanya'nın sömürge geçmişini telafi etmek için bu elması Hindistan'a iade etmesi gerektiğine inanıyor. Aralık 2015'te Pakistanlı bir avukat Kuhenur elmasını geri almak için mahkemeye dilekçe vererek bu elmasın İngilizlerin zorla ele geçirdiği Pakistan'ın Pencab eyaletine ait olduğunu iddia etti. Bu değerli ve benzersiz elmasın yolculuğunun ne zaman ve nasıl sona ereceğini ise kimse bilmiyor. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı podcastimizin bu bölümünde Kuh-i-Nur yolculuğunu günümüze kadar sizlere aktarmaya çalıştık. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin 16. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Yüce Allah, Ankebut suresinin 45. ayetinde şöyle buyuruyor. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Bu ayette Yüce Allah genel çizgileri belirlemek üzere İslam peygamberine şöyle emrediyor. Sana vahyedilen kitabı, yani Kur'an-ı Kerim'i oku. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de insan için bu dünyada ve ahireti için gerekli olan her şey beyan edilmiştir. O zaman onu oku ve talimini yaşamında uygula ki dünya ahiret saadetin güvence altına alınsın. Gerçekte talim amaçlı olan bu emrin ardından Yüce Allah ikinci emre yani terbiye amacına geçiyor ve namaz kıl şeklinde buyuruyor.
Namazın en önemli tesirlerinden biri günahları silmesidir. Namaz, günahları silmenin ve ilahi mağfiret ve aftan yararlanma vesilesidir. Bir gün İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden sorar. Eğer evinizin yanı başında içinde duru ve temiz bir su akan bir nehir varsa ve siz de günde 5 kez onda yıkanıyorsanız, ancak bedeninizde kir ve pislik diye bir şey kalır mı? Sahabe hayır diye cevap verdi. Allah Resulü ise şöyle buyurdu. Namaz da işte bu akan nehir gibidir. İnsan ne zaman namaz kılarsa, iki namaz arasında işlediği günahları silmiş olur. Bu sözlerden anlaşıldığı üzere, günah yüzünden insan ruhu ve kalbinde ortaya çıkan yaralar namaz ile şifa bulur ve kalplerin pası silinir.
Namazın talim ve terbiye bakımından bir önemli özelliği, insanı gelecekte günah işlemekten alıkoymasıdır. Çünkü namaz, insanın iman ruhunu güçlendirir ve gölünde takva fidanını eker ve geliştirir. İman ve takva ise günaha karşı en güçlü engellerdir. Ve bu da Ankebut suresinin 45. ayetinde anlatılan namazın günahtan ve münkerlerden uzak durma üzerindeki etkisidir. Üstelik namaz gafleti de engeller. Gerçekte hak yolunu izleyenlerin en büyük sorunu yaratılış gayesini unutmaları ve maddi ve geçici lezzetlerin içine batıp gitmeleridir. Ancak namaz her gün 5 vakit ve kısa aralıklarla kılındığı için sürekli insanın gaflete kapılmaması konusunda uyarıyor ve neden yaratıldığını hatırlatıyor. Bu ise büyük bir nimettir ki insan günde birkaç kez uyarılacak bir aracı bulunuyor.
Tahran Radyosu.
Namaz ayrıca bencillik ve kibiri de yok eder. Çünkü günde 5 vakit namaz kılan ve defalarca Yüce Allah huzurunda başını secdeye koyan ve kendini de onun azameti karşısında küçücük bir zerre gibi gören insan, kibir ve bencillik perdelerini aralar ve gerçekte içindeki her türlü kibir ve üstünlük taslama duygusunu da yok eder. İşte bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam, İslami ibadetlerin felsefesi yer alan ünlü bir hadiste, imandan sonra aynı hedefi beyan eden ilk ibadetin namaz olduğunu belirterek şöyle diyor, Yüce Allah, imanı insanları şirkten arındırmak için vacip kıldı ve namazı da kibirden.
Namaz, insanın manevi açıdan kemale ermesi ve ahlaki faziletlerini geliştirmesinin aracıdır. Çünkü insanı maddi sınırlı dünyadan ve tabiat aleminin dört duvar arasında göklerin melekutuna götürüyor ve meleklerle aynı seviyeye getiriyor. Ve insan hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın Rabbinin karşısında duruyor ve onunla konuşuyor. Bu amelin her gün tekrarlanması, üstelik Allah'ın azamet, rahmaniyetine vurgu yapılması ve ondan yardım talep edilmesi, İnsanın ahlaki faziletlerinin gelişmesi üzerinde önemli etkisi söz konusudur. İmam Ali Aleyhisselam bir hadiste namaz muttaki insanların Allah katına yakınlaşma aracı olduğunu beyan etmiştir.
Namaz insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandırır. Çünkü namaz insanda ihlas ruhunu canlandırır. Namaz, has niyet, pak sözler ve ihlaslı amellerden oluşan bir ibadettir. Bu ibadetin günde 5 vakit tekrarlanması insanda diğer iyi amelleri yerine getirme ruhunu canlandırır ve ihlas ruhunu güçlendirir. İmam Rıza Aleyhisselam namaz felsefesinin sorulduğu bir mektuba verdiği cevapta şöyle buyurmuştur. Namazın teşri sebebi Yüce Allah'ın Rabbaniyetini ikrar etmek ve şirk ve putperestlikle mücadele ve Allah huzurunda huşu içinde kıyam etme ve geçmişteki günahları itiraf etme ve af talebinde bulunmadan ve ayrıca her gün Allah'a saygı göstermek için her gün alnını yere de koymaktan ibarettir. Yine amaç insanı sürekli uyarmaktır ki gaflet tozu kalbine oturmasın, kibire kapılması huşu içinde olsun, dini ve dünyasının muhibetlerinin artmasını talep etsin. Bundan başka namaz sayesinde gerçekleşen gece gündüz Allah'ı zikretmek insanın kendi Mevlasını, onu yaratanı unutmamasına vesile olur. Ayrıca asi ruhun ona galip olmasını engeller. Allah'a yönelik bu bilgi ve onun huzurunda kıyam etmek insanı günah işlemekten alıkoyar ve türlü fesatları engeller.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.